bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Meyyale Hıfzı Topuz Remzi Kitabevi 14. basım Mart 1999 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Hıfzı Topuz'un çeşitli belgelerden, sandıklarda saklanan aile mektuplarından ve Pertevniyal Valide Sultan'ın 1880'lerde dikte ederek yazdırdığı Sergüzeşt namesinden yola çıkarak kaleme aldığı bu tarihsel romanda, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında yaşanmış olan bazı olaylar anlatılıyor. Romanda Rusların Kafkasya'ya saldırıları sırasında 40 günlük bebekken annesiyle birlikte İstanbul'a getirilen ve sarayda Pertevniyal Valide Sultan'ın yanında büyüyen Ubuh kökenli Meyyale'nin önce besteci Nevres Paşa, sonra da vezir Hasan Hilmi Paşa ile evlilikleri, sarayda yaşanan gizli bir aşk serüveni, cariyelerin ve harem ağalarının çileleri sergileniyor. Pertevniyal Valide Sultan'ın 117 yıl boyunca gizli kalan ve Hıfzı Topuz tarafından ortaya çıkarılan anıları, o dönemin siyasi intrikalarını, Abdülaziz'in devrilmesi ve intiharını, Abdülhamit dönemindeki günümüzü aratmayan yolsuzlukları, baskı ve işkenceleri, yargısız infazları, şeriatçıların devrimlere ve batılı eğitime karşı direnişlerini aydınlatıyor. 1. Pertevniyal Valide Sultan 1857 yılında İstanbul'da bir sonbahar sabahı. Yılın ilk yağmurları yağdıktan sonra havalar serinlemiş, gökyüzü parça parça bulutlu. Boğaz kıyılarında tatlı bir rüzgar esiyor, ağaçların yaprakları kızarmış, korular pas rengine bürünmüş. Karadeniz'den balıkçı tekneleri dönüyor. Kayıkçılar Üsküdar'dan Beşiktaş'a, oradan da Sirkeci'ye yolcu taşıyorlar. Rumeli Hisarı, Bebek, Ortaköy ve Beşiktaş kıyılarında yalılar ve sahilhaneler denize iç içe girmiş, boğaza hüzünlü bir görünüm veriyorlar. Abdülmecit Han'ın yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı, Fransa, Avusturya ve İtalya'daki krallık saraylarını kıskandıracak çapta görkemli bir zenginlikle boğaza yeni bir süreyet kazandırmış. Abdülmecit harem halkıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda yaşıyor. Ama öteki kardeşler, yeni şehzadeler, sultanlar ve damatlar başka saraylara dağılmışlar, ancak bayramlarda bir araya geliyorlar. Abdülmecid'in kardeşi Abdülaziz Efendi de annesi Pertevniyal Sultan ve eşi Dürrinev ile birlikte Beşiktaş'ta eski sahil sarayın veliaht dairesinde yaşıyor. Aziz Efendi o yıl 28 yaşında. Aslan yapılı, kumral, ela gözlü, hafif top sakallı, yakışıklı bir delikanlı. Zaman zaman kisvet giyip en ünlü güreşçilerle güreş tutuyor. İştahı yerinde bir oturuşta bir kuzu yediği anlatılıyor. Okumaya yazmaya pek meraklı değil. Babası 2. Mahmut'un sağlığında sarayda hocalardan dersler alarak Arapça ve Farsça öğrenmiş. Güzel sanatlara büyük yeteneği var. Kurşun kalemle peyzaj resimleri çiziyor. Müziğe de meraklı, ney üflüyor. Zaman zaman koç, deve ve horoz güreştiriyor ve fırsat buldukça Belgrad ormanlarında ava çıkıyor. Kadınlara ve kızlara aşırı bir düşkünlüğü yok. Dürrinev adında bir cariyeyi sevmiş, gözü başkalarını görmüyor. Babası 2. Mahmut'un ve ağabeyi Abdülmecid'in bol kadınlı harem yaşantılarından biraz tiksinmiş, tahta çıktığı zaman yalnız tek kadınla yaşayacağını söylüyor. Aziz Efendi'nin üzerinde en çok annesi Pertevniyal Sultan'ın etkisi olduğunu bilmeyen yok. Pertevniyal Sultan'ı 2. Mahmud'un kardeşi Esma Sultan yetiştirmiş. Çerkezlerin komşu Şapsığı kökenli olan Pertevniyal çok güzel, ince endamlı, kumral, zarif bir cariyeymiş. 2. Mahmud Pertevniyal'ı kız kardeşinin Eyüp'teki sarayında görmüş, çok hoşlanmış ve Esma Sultan'a ''Bu güzel cariyeyi bana vereceksin, hiç anlamam, kaçırırım.'' demiş. Esma Sultan da onu senden esirgeyeceğim. Hemen yarın bir araba gönder al senin olsun demiş. Sultan Mahmut o zaman 44 yaşındaymış, Pertevniyal da 16. Pertevniyal Sultan 2. Mahmut'un sarayına gelince bir de bakmış ki harem kadın dolu. 2. Mahmut'un kadın efendilerinden Aşupcan kadın, Bezmi Alem kadın, Hoşyar kadın, Nevfidan kadın ve Nuritap kadın. Yani 5 kadın efendi. Onların dışında ikballar da var. Hüsnü Melek hanım, Zeyni Felek hanım, Tiryal hanım, Lebris hanım ve Zernigar hanım. Onlar da 5 hanım. Yani toplam 10. Bu sayıya haznedarları, kalfaları ve cariyeleri katmıyoruz. Bu kadınların içinde en değerlisi Bezmi Alem Kadın Efendi. Gürcü kökenli olan Bezmi Alem Kadın Efendi'nin çok güzel, zarif ve duygulu olduğu anlatılıyor. Pertevniyal saraya gelmeden 5 yıl önce Bezmi Alem Kadın Efendi bir erkek çocuk doğurmuş, Abdülmecit. Bezmi Alem oğluna çok düşkünmüş. Oğlu padişah olunca devlet işlerine karışmış. Gureba Hastanesi'ni de o yaptırmış. Hepsi bu kadar değil. Haremde 2. Mahmud'un kızları da var. Saliha Sultan o zaman 18 yaşında, Mihrimah Sultan 17 yaşında, Atiye Sultan 5 yaşında, Hatice Sultan 4 yaşında, Adiye Sultan 3 yaşında ve Fatma Sultan o da 3 yaşında. Padişahın ne kadar kadını, ikbali, haznedarı ve cariyesi olursa olsun saraya giren kızlar hünkârla yatmaya karşı koymuyorlar. Harem bütün cariyeler için bir umut kaynağı. Padişahla sevişenin yaşam statüsü değişir. Hele padişahtan gebe kalacak olursa ikbal olur, kadın efendi olur, şehzade ya da sultan anası olur, veliaht anası ve valide sultan olabilir. Cariyelik çok şey vaat eden bir mesleğin ilk basamağı. O yüzden de cariyeler kendilerini padişaha beğendirmek için her türlü cilveyi yaparlar. Onların aralarında kıskançlık ve rekabet yok mudur? Olmaz olur mu? Hem de nasıl? Birbirlerinin gözünü oyabilirler. Birbirleriyle anlaşıp başkalarını gözden düşürmeye çalışırlar. Ortak cephe oluştururlar. Başkalarının ayağını kaydırırlar. Türlü söylentiler ve dedikodular yaratırlar. Ama bazıları da birbirleriyle can ciğer dost olur. Aralarından su sızmaz. Birbirlerine iki sevgili gibi davranırlar. Bu dostluklarını mezara kadar sürdürenler de olmuştur. Haremdeki yaşamları boyunca zaman zaman padişahtan, şehzadelerden, harem ağalarından ve bazen de mabeyin katiplerinden başka erkek görmeyen bu kızların ve kadınların birbirlerine olan sevgisini ve düşkünlüğünü anlayışla karşılamak gerekir. Kimisi aynı kökenlidir, aynı dili konuşurlar. Çerkez, Ubıh, Şapsı, Abaza, Gürcü kökenliler kendi aralarında daha iyi anlaşmışlar ve birbirlerine hep yardımcı olmuşlardır. İşte, Pertevniyal 16 yaşında böyle bir ortamda buluyor kendini. Dostluklar kuruyor ve padişahın gönlünü hoş ediyor ve 2. Mahmut kendisini ikballiye getiriyor. O arada Pertevniyal gebe kalıyor ve 1830'da bir erkek çocuk doğuruyor, Abdülaziz. Pertevniyal için bu erkek çocuk muazzam bir mutluluktur. 2. Mahmut'un bu çok sevdiği kadın doğumdan sonra 5. kadın efendi oluyor. 1785'te doğan 2. Mahmud'un babası 1. Abdülhamit'ti. Anası da Nakşidin Sultan. Bu Nakşidin Sultan'ın Fransız kökenli olduğu anlatılır. Martinik'te yaşayan bir Fransız subayının 1766'da bir kızı olur. Bu kız ileride Napolyon Bonaparte'la evlenecek olan İmparatoriçe Josephine'in amca kızıdır. Eğimi Fransa'ya gönderilir. Nantes'te bir manastırda okur ve 18 yaşında Martinik adasına dönmek üzere yola çıkar. Yolda fırtınadan gemi batmak üzereyken bir başka gemi yardıma gelir ve yolcuları kurtarır. Bu gemi Mallorca adasına gitmektedir. Bu kez de Cezayir korsanları gemiyi durdurur, yolcuların tümünü esir alırlar. Eğimi de esirler arasındadır. Cezayirli korsanlar yolcuların en güzel olan Eğimi'yi Cezayir dayısına, yani Cezayir'de yönetimin başında bulunan Muhammed bin Osman'a hediye ederler. Dayı bu güzel Fransız kızını çok beğenir ve o zaman kadınlara düşkünlüğü ile ün salan Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit'e bulunmaz değerde bir hediye olarak gönderir. Hünkâr gerçekten de Eğmi'nin harika yüz ve vücut güzelliğini, zarifliğini ve inceliğini çok iyi değerlendirerek derecesini cariyelikten kadın efendiliğe yükseltir. Eğmi'nin adı Nakşidil olur. Bir süre sonra genç Fransız kızı hünkârdan gebe kalır ve ertesi yıl bir oğlan çocuk doğurur. Annesi gibi güzel, ince yapılı ve zarif olan bu çocuk ikinci Mahmut'tur. İkinci Mahmut da hiç öyle kolayca padişah olmamıştır. 1. Abdülhamit 1789'da Fransız devriminin olduğu yıl veremden öldü, yerine 3. Selim geçti. Yeni padişah 28 yaşındaydı. Kendisini annesi Gürcü güzeli Mihrişah Sultan yetiştirdi. 3. Sultan Selim ince ve zarif bir adamdı. Şiirler yazdığı, besteler yaptığı devrimci işlere girişti. Fransa ve İsveç'ten subaylar getirterek Nizam-ı Cedid denilen yeni bir düzen içinde disiplinli bir ordu kurmaya yöneldi, Selimiye kışlasını yaptırdı. Yeniçeriler bundan hiç hoşlanmadılar. Hünkâr yobaz takımını da kızdırdı. Medreselerde ulema, yani imam, hatip yetiştiren müderrisler ve kadı efendiler kendisine gavur padişah dediler. Bir cuma günü de Ayasofya'da namaz kılınırken yobazın biri padişahın başına bir demir gülle attı ama vuramadı. İkinci gülleyi atarken yakalandı ve idam edildi. Üçüncü Selim bu tür saldırılardan yılmadı ve yine devrimlerini uygulamaya devam etti. Yobazlar durmadan ortalığı karıştırıyorlardı. Padişah askerlere frenk esvabı giydiriyor, şapka da giydirecekmiş. Nizam-ı Cedid askerleri bütün Yeniçerileri kılıçtan geçirecekmiş diye yıkıcı eylemlere giriştiler. Sonunda Yeniçeriler kazan kaldırdı. Başlarında Kabakçı Mustafa vardı, ortalık birbirine girdi. Yobazlar sokaklara döküldüler. Padişah Nizam-ı Cedid'i dağıtmak zorunda kaldı. Ama yobazlar bununla yetinmedi. Onların amacı padişahı tahttan indirmekti ve bunu başardılar. 29 Mayıs 1807'de Şeyhülislam 3. Selim'in halli devrilmesi için fetva verdi. Yerine 4. Mustafa geçti, 3. Selim de Topkapı Sarayı'na hapsedildi. Yobaz takımı muradına ermişti. Ama devrimlere inanmış insanlar boş durmadılar. Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmak için 14 ay sonra 20 bin askeriyle Rusçuk'tan gelip Topkapı Sarayı'nı bastı. Gericiler bu kez de 4. Mustafa'ya gidip aman hünkârım dediler. Durum çok tehlikeli. Bunlar amcanızı yeniden padişah yapacaklar. İyisi onu öldürelim, kurtulalım. Biraderimiz Şehzade Mahmud'u da sallandıralım. Artık tahta kimse çıkamaz. 4. Mustafa da tamam dedi. Dediğimiz gibi yapalım. Yallah, yobazlar yüklendiler kapılara. 3. Selim'in en sevgili kadını Refet Kadın'la birlikte bastılar. Kılıç ve hançer darbeleriyle paramparça ettiler ve cesedini arz odasının yanındaki taşlığa bırakıp kaçtılar. Şehzade Mahmut kapatıldığı odanın bacasından kaçarak canını kurtarabildi. Alemdar Mustafa Paşa da 20 bin askeriyle Enderun'a daldı. Katiller kaçacak delik arıyorlardı. Hepsi darmadağın oldu. 4. Mustafa da 14 aylık bir saltanat döneminden sonra kardeşi 2. Mahmud'un emriyle boğularak öldürüldü. Alemdar Mustafa Paşa Sultan Selim'in intikamını alıyordu. 3 ay içinde 3000 gerici idam edildi. 2. Mahmud 24 yaşında işte böyle kanlara bulanmış bir ortamda tahta oturdu ve orada 17 yıl kaldı. Zamanında çok iyi şeyler yaptığı anlatılır. Biz Batı uygarlığına mensubuz diyen ilk padişah odur. İlk kılık kıyafet devrimini o yaptı. Askerlerden ve memurlardan cepkeni, kaftanı, entariyi, şalvarı, poturu, kavuğu, külahı çıkarttı. Setriyi, pantolonu ve fesuğu getirdi. Şiir yazdı, resim yaptı, şarkı besteledi. Rüştiye mektepleri denen ortaokulları açtı. İlk gazete Takvim-i Vekayi onun zamanında çıktı. Avrupa'ya öğrenci yolladı. Vatandaşın din, mezhep ve milliyet ayrımı gözetilmeden yasalar karşısında eşit olduklarını ilk o ilan etti ve şöyle dedi. Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Musevi'yi havrada tanıyorum. Mabetleri dışında hepsi aynı insanlık haklarına sahip bu vatanın evladıdır. Kolay mıydı o zamanlarda o kara yobazların karşısında bunları söylemek? İkinci Mahmut Türkiye'de laikliği başlatanların başında yer alır. İşte Pertevniyal Sultan böyle bir padişaha eş oldu. Oğlu Abdülaziz'i de pencereleri batıya açılan bir sarayda yetiştirmeye çalıştı. Abdülaziz ne yazık ki daha 10 yaşındayken babasını yitirdi ve ağabeyi Abdülmecit 16 yaşında padişah oldu. Abdülmecit de Osmanlı padişahlarının en ilginçlerinden biriydi. Tahta çıkar çıkmaz iki büyük darbe yedi. biri Mısırlılar karşısında Nizip yenilgisi, ikincisi de Kaptan Derya Ahmet Paşa'nın padişaha kızarak Osmanlı donanmasını İskenderiye'ye götürüp Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmesi. Öyle bir durum ki ne ordu var ne de donanma. Genç padişah devletin yönetiminde tek bir kişiye güveniyordu, Mustafa Reşit Paşa'ya. Onun aracılığı ile Avrupa devletlerinin desteğini sağlayacağına inanıyordu. 3 Kasım 1839'da Günhane Hattı Hümayunu'nu imzaladı. Tanzimat-ı Hayriye ya da Tanzimat Dönemi diye adlandırılan bir dönemi başlatan Günhane Hattı Hümayunu'nu Mustafa Reşit Paşa okudu. Bütün nazırlar, ulema, paşalar, yüksek dereceli memurlar, Rum ve Ermeni patrikleri, hahambaşı, esnaf örgütleri temsilcileri ve elçiler de sıra sıra dizilip Mustafa Reşit Paşa'yı dinlediler. Yasalara saygı, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında eşitlik, zorunlu askerlik hizmeti, Danıştay ve Yargıtay düzeyinde Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye denen bir meclisin kurulması, Batı ülkelerinde uygulanan insan haklarının bir ölçüde benimsenmesi ve laikliğin ilk ilkeleri. Ondan sonra da bu ilkelerin uygulanmasına geçildi. Fransızcadan çeviri bir ceza yasası yayınlandı, mahkemeler kuruldu, ordu yeniden örgütlendi ve eğitim sorunları ele alındı. Padişah günün birinde Baba Ali'de sadrazamın karşısına geçerek şöyle dedi. İlerleme din işlerinde olduğu kadar dünya işlerinde de cahilliğin kaldırılmasına bağlıdır. İlim, fen ve sanat öğretimini sağlayan okullar açacaksınız. Bunun üzerine ilkokulların ulemanın elinden alınarak devlete verilmesi, ortaokulların ve bir darülfünun açılması kararlaştırıldı. Abdülmecit İmam Hatip okullarıyla devlet okullarının birbirinden ayrılmasını daha o yıllarda ortaya atmıştı. Tabii, o zaman da yobazlar kıyameti kopardılar. Padişah frenk oldu, dediler. Sadrazamlar, ah Tanzimat, ah Tanzimat diye kılıçlarıyla minderleri parçaladılar. Damat Said Paşa denen bir gelici padişahın karşısına dikilerek coğrafya derslerinde öğrencilere gösterilen haritaların kafir işi olduğunu ve şeriata uyacağını zorladığını söyledi. Günhane Hattı Hümayunu okunduktan sonra o tarihsel belge kırmızı atlastan yapılmış bir keseye konunca Rum patriği inşallah bir daha bu keseden dışarı çıkmaz dedi. Çünkü patrik de bütün dinlere eşitlik tanındığı için bildirgeyi beğenmemiş. Çünkü Rum patriği Ortodoksluğun ayrıcalıklı bir durumda olmasını savunuyormuş. Abdülmecit bütün bu bozgunculuk eylemlerine karşı direndi. Gerçekte kendisi ince ve nazik bir adamdı. İstanbul halkı padişahı kız gibi zayıf buluyordu. Sert davranışlardan kaçındı. Hatta kendisine karşı yapılan ve Kuleli vakası denen bir suikast girişimi sonunda idama mahkum olanların cezalarını "Beni öldüremediler, ben de onları öldürmek istemem" diye yaşam boyu hapse çevirtmişti. İçkiye ve kızlara düşkün olduğu söylenirdi. Kendinden 6 yaş küçük olan kardeşi Abdülaziz'den pek hoşlanmazdı. Bir gün özel doktoruna şöyle söylemişti. "Kardeşim hiçbir şey hoşnut etmez. Bir sabah sadrazam olmak ister, ertesi gün gelir, beni bir vilayeti vali olarak gönderin der. Benim ölümümü beklediğine inanıyorum." Gerçekten de Abdülaziz ağabeyinin ölümünü bekliyordu. Abdülmecit 1850 Mayıs'ında Girit'i görmeye giderken kardeşi Abdülaziz'i de yanına almış ve bu olay bir takım söylentilere yol açmıştı. Halk, "Kardeşi bir darbe yaparak tahta çıkar diye korktu da ondan Abdülaziz'i yanından uzaklaştırmadı," dediler. Bunlar Abdülmecid'in de kulağına gitti. Padişah bu söylentileri duyunca yakınlarına şöyle dedi. "Bilmiyorlar. Bu çocuk ele avuca sığmaz bir gençtir. Yalnız kalırsa kim bilir ne işler karıştırır. Girit'e gideceğimi duyunca bana geldi ve siz beni hep böyle mahpus mu tutmak istiyorsunuz diye sordu. Ve ben de halkımı görmek ve tanımak istiyorum dedi. O yüzden kendisini yanıma aldım. Onu nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. Kardeşim sefirlerden, konsoloslardan hiç hoşlanmaz. Bir gün bana, abi dedi. Bu yavrular size ne kadar dost görünürlerse görünsünler, hepsi bizim düşmanımızdır. Elimde olsa tümünü bir kayığa bindirir topa tutarım. Gebermelerini de büyük bir zevkle seyrederim. Abdülmecit Fransızca öğrenmiş ve Voltaire hakkında yazılar okumuştu. Yabancı konukları ve dostlarıyla Fransızca konuşuyordu. Kardeşi Abdülaziz kendisine taban tabana zıt ve sert karakterde olduğu için ondan her zaman çekinirdi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kendisini ziyarete geldiği zaman büyük bir pot kırarak padişaha "Oğul!" diyecek olmuş ve hemen kendisini toparlayarak önünde diz çökmüş ve özür dilemişti. Abdülmecit ise çok nazik bir davranışla "Pederim, ben her zaman sizin nasihatlarınıza muhtacım." diyerek yaşlı valiyi elinden tutup kaldırmıştı. Abdülmecit döneminde yeni saraylar ve köşkler yaptırıldı. Saraylılar sonsuz masraflar ederek hazineyi güç durumlara düşürdüler. Genç padişah bütün çabalarına karşın bunları önleyemiyordu. Bir gün kızlar ağasını Münire Sultan'a göndererek "Bunlar akıllarını başlarına toplasınlar. Aşırıp taşırdılar. Dayak attırırım." dedi. Bir gün diye Babı Ali'ye giderek kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa'yı 60 bin kese altın borcundan dolayı haşlayarak "Hain herif!" diye bağırdı. Öteki damat paşaları da "Sultan her gece mihtaplarda gezermiş. Benim böyle kızlarım yoktur. Hepsini reddederim." diye kükredi. Sonra da "Bu heriflerin davranışları artık namusuma dokundu." diyerek tümünü görevden azletti. Bir arada saray kadınlarının arabaya binmemeleri için arabaları zincirle birbirlerine bağlattı. 2. Sarayda bir gizli doğum. O yıllara kadar Osmanlı sarayında kötü bir gelenek vardı. Şehzadenin tahta çıkmadan önce baba olması yasaktı. Yani şehzadenin karısı geri kalacak olursa çocuk düşürtülürdü. Pertevniyal kadın efendiye de bir telaştır aldı. Çünkü gelininin doğum yapmasına izin verilmiyordu. Geleneklere göre doğum için şehzadenin tahta çıkması gerekti. Abdülaziz'in tahta çıkmasına daha yıllar vardı. Abdülmecit o zamanlar 35 yaşındaydı. Daha 35 yıl saltanat sürebilirdi. Demek ki Abdülmecit bir suikasta kurban gitmez ya da ağır bir hastalıktan ölmezse Abdülaziz baba olamayacak ve Pertevniyal Kadın Efendi de torununu göremeyecekti. Oysa Pertevniyal Kadın Efendi ileride padişah olabilecek torununu doğrudan kendi yetiştirmek sevdasındaydı. O kadar çok bekleyemezdi. Buna ömrü yetmezdi. Bir de şu var. Diyelim ki Dürrinev çocuğunu doğurdu ve çocuk büyüdü. Ama tahta çıkması uzak bir olasılıktır çünkü Abdülaziz'den sonra Osmanlı ailesinin en büyük erkeği Murat Efendi'dir. Ondan sonra da sırada Abdülhamit vardır. Yani Dürrinev'in çocuğuna pek sıra gelmez. Ama yine hiç belli olmaz kim öle kim kala. Pertevniyal Kadın Efendi bütün bu olasılıklara karşın bir erkek torun istiyordu. Bunun için her şeyden önce veliaht dairesinin tavan arasını döşetmekle işe başladı. Yerlere halılar serildi, yatak ve çamaşır dolapları yaptırıldı. Birkaç koltuk yukarıya taşındı. Lambalar, sürahiler, bardaklar, kahve ve şerbet takımları. Yavaş yavaş üst kat çok şirin bir daireye dönüştü. Dürrinev'in gebeliği 4 ayı bulup da karnı şişmeye başlayınca Pertevniyal Kadın Efendi Dürrinev'i bu daireye kapattı. Dürrinev artık hiç kimseye çıkmıyor ve alt katları hiç inmiyordu. Abdülaziz Efendi de işlerini bitirdikten sonra tavan arasına çıkarak geceyi sevgili eşiyle geçiriyordu. Pertevniyal Kadın Efendi kesin kararlıydı. Dürrinev çocuğunu tavan arasında doğuracak ve bu olay herkesten gizli tutulacaktı. Gerçekte Pertevniyal Kadın Efendi'nin Sultan Mecid'den pek korkusu yoktu. Hünkâr çok zarif bir adamdı ve kendisine her zaman çok iyi davranmıştı. Bebek doğduktan sonra padişah yavruyu öldürtebilecek kabalıkta bir insan değildi. Olsa olsa Aziz Efendi ve annesini bir güzel paylar sonra da "Aman ne olur rezalet çıkartmayın, olmuş bir kere, kimselere duyurmayın, ben ölene kadar idare ediverin" derdi. Böyle bir tatlı azar işitmek de göze alınırdı. Doğum günleri yaklaştıkça Pertevniyal Kadın Efendi heyecandan deli oluyordu. Bebek kız mı olacak oğlan mı? Duyan olur mu olmaz mı? Sonunda hiç duyan olmadı. Duyanlar da sır saklamasını bildiler ve Dürrinev bir oğlan çocuk doğurdu. Pertevniyal Kadın Efendi'ye gün doğdu. Abdülaziz Efendi de bu doğuma çok sevindi ve oğluna Yusuf İzzettin adını verdi. Hepsi iyiydi. Bu çocuk tavan arasında nasıl büyüyecekti? Birkaç yıl yavru kundakta, beşikte büyür büyümesine de 3-4 yaşına gelince ne olacaktı? Pertevniyal Sultan bu sorunun ileride çocuğu çok mutsuz edeceğini düşünerek torununa şimdiden iki arkadaş bulmaya karar verdi.